Eylül.
Ayrım 8.
İstiyordu ki Süreyya evde yakınacak bir şey bulmasın. Hazırlık, öteberi edinmeler, her şeye düzen vermelerle geçen ilk günler, evin her zamanki gibi gidişini aldığı, birbirine benzeyen günler ardı ardına gelip geçtiği halde bile bu günlerde bağdaki son zamanlara göre yeni evli bir karı kocanın heyecanlılığı ve neşesi vardı. Necip bu hayatın bir başka neşesi oluyordu. Bu halin bir parça yardımcısı da kendisi olduğu için onun da orada bulunması neşelerini biraz daha tamamlıyor gibiydi. Onun gelmesini sevinçle karşılıyorlar, gitmesini geciktirmek için tuhaf tuhaf bahaneler uyduruyorlardı. O ilk gelişinden sonra karar verildiği üzere çarşamba günü akşam vapuruyla geldi. Cuma günü sabahleyin dönmek şartıyla kalacağını söylüyordu. Karı koca bu iki günü büyük bir sevinç gibi kabul ettiler. Onlar daha Necip gelmeden önce gezi planları hazırlamışlardı. Bentlere, Beykoz'a gitmek istiyorlardı. Suat, şimdi Bentler ne güzel olur diyor, Süreyya hele Beykoz çayırı diye karşılık veriyordu. Hemen ertesi sabah hangisine gideceklerini konuşuyorlardı. Sonunda üçü de sabah erkenden Bentlere gitmekte birleştiler. Erken kalkmak için erken yattılar. Ertesi gün güneş karşıki tepelerin arkasından henüz çıkmışken üçü de hazırlanmıştı. Sabahın sessizliğinden, geceden tenbih edilip kapının önünde bekleyen arabaya bindiler. Bu Mayıs sabahı Bentler yolculuğu üçüne de bir gezi hayalinin şiir ve sarhoşluğunu verdi. Sabahın tazeliği, Mayıs'ın son günlerindeki yeşillik bolluğu ile yolun çevresindeki çayırların, bağların henüz rüzgarsız serin havadaki hareketsizlik içinde yayılmak için soluk bekleyen kokuları arasında gittikleri yeşil bölgeler, daha ilerledikçe ormanlar, kocaman ağaçların birbirine sarılmış dalları, uzakta birikmiş gölgeleriyle yeşil birer karanlık halinde görünen koruların göğüsleri, hep bu sessizlik, bu tenhalık, bu parlak durgunluk içinde, şurada, burada oynayan ışık parıltıları arasında, kuşların ışık gibi süzülen şakımaları, arabadan indikleri zaman içinde kaybolacaklarmış kuruntusunun verdiği korku duygusuyla, büyük orman, sonra havuzlar, insana birer korku ürpermesiyle hayattaki bağlara yakınlaşmak ihtiyacı veren heybetli havuzlar ve sonra dönüş. Öyle ki saat 5'te eve girdikleri zaman sabahın bütün temizliği, yorgunluğun bütün kuvvetiyle midelerinin feryadından başka bir şey duymadılar. Süreyya, yemek, yemek diye gürlüyordu. Buyurun dedikleri zaman iki delikanlı koştular. Önden giden Süreyya odaya girince vay çilek diye sevinçle haykırdı. Sonra Suat'a dönerek bu nereden böyle diye sordu. Suat gülümseyerek çileğini ye de tarlasını sorma demezler mi diyordu. Nefis bir çilek kokusu sofradaki çiçeklerin kokusunu bastırıyordu. Süreyya Necip'e dönerek görüyorsun ya azizim ne varsa kadınlarda var dedi. Sonra peçetesiyle ağzını siler gibi yaparak ekledi. Her şeyi bir sır haline koymak inadı bile. Öğleden sonra ne yapacaklarını konuşuyorlardı. Süreyya birdenbire eyvah dedi. Önceki gün bugün için yelkenli bir sandal tembih etmişti. Sandalda yelkeni açıp gezmeyi çok sevdiğini, yelkenli bir sandal kiralamak istediğini söyleyip duruyordu. Sandal bugün modadan gelecek, beğenmezse geri gidecekti. Bunun için verdiği sözü unutmak istemiyordu. İsterseniz siz gidip gezin, ben beklerim dedi. Onlar kabul etmediler. O halde yarın sabah gideriz dedi. Necip döneceğini hatırlatıyordu. Süreyya sen kalırsın sen diyor. Necip çekiniyormuş gibi başını salladıkça öyleyse zorla diye onu orada alıkoyacağını anlatıyordu. Yemekten sonra vakit sandal konusuyla özellikle Süreyya'nın beklemesiyle geçti. Uzun uzun yelkenden söz ederek zevkleri övüyor, deniz köpükleri içinde rüzgar etrafında fişek gibi çatlar, yelkenler çırpınır, sandal dalgaların göğsüne sarhoş gibi yaslanmış, uçmak değil, yüzmek de değil, bir hal ki diye bitiremiyor, sonra dürbünü alıp paşa bahçesi koyuna doğru araştırıyordu. Necip, ama havasız kalmamak şart, dedi. Süreyya umudunu keserek dürbünü bir sandalyeye bıraktı. Oo evet, rüzgarsız kaldı mı sandal ölmüş demektir. Hele güneşle olursa hiç çekilmez. Suat, ya akıntı diye sordu. Bunun üzerine Süreyya boğazın rüzgarlarından, meltemlerinden söz etti. Hem onun istediği gibi bir sandaldı, kotra değildi. Sandalın kürekleri olduğundan sıkıya gelince yasa kürek. Başka çare olmazdı. Fakat kotra ile iş büsbütün başka olur diyordu. Onunla insan deniz ortasında rüzgarsız kaldı mı suların keyfine bağlıdır. Akıntı varsa çağnoz gibi yan yan akar. Yoksa güneşin cehennemi altında rüzgar bekle dur. Fakat burası öyle değildi. Burası rüzgar hiç eksilmiyordu. Bunu söylerken eliyle rüzgarı gösteriyor. Şu rüzgara bak diyordu. Rüzgar Karadeniz'in bütün hiddeti ve körpeliği ile tepelerden koparak saldırıyordu. Bu havada sandal nasıl gelir kim bilir dedi. Sonra akıntı burunlarını düşündü. Gülerek vaktiyle diyor bir keresinde boğaz içini geçmek için 2 gün uğraştıklarını anlatıyordu. Sandal konusu sönen bir rüzgar gibi bitkin cümlelerle bittiği, Süreyya'nın beklemesi artık söz söylemeyerek dürbünü elinden bırakmamak derecelerine geldiği zaman Necip ile Suat arasında artık gelmeyecek sözü başladı. Suat, eğer sandal gelmezse elimizden kurtulamazsın diyordu. Necip ile bir olarak onu umutsuz bırakmak istiyorlardı. Sonra Suat Beykoz'dan söz etti. Orası şimdi kim bilir ne kadar güzeldi. Bu rüzgarda çayırları görmeliydi. Bize şu fırsatı kaybettirdikten sonra diyerek yarı yakınır bir eda ile Necip'e bakıyordu. Sonra canımız sıkılıyor Necip Bey dedi. Necip gülümseyerek galiba biraz diye göz kırptı. Piyano çalalım mı? Bu teklif cana minnet bilinerek kabul olundu. Onlar piyanoya geçtiler. Süreyya balkonda kaldı. Necip piyano sözü olur olmaz kendi kendisine eyvah dedi. Fakat bu 2 gününü o kadar sersem geçirmişti ki nota düşünmeye vakti kalmamıştı. Burada geçirdiği günün şu etkisi olmuştu ki sayıp sevdiği, saygı ve sevgi duyduğu Süreyya ile Suat'tan ayrılıp Beyoğlu'na geçince orada yaşamak onu harap ediyordu. Kendi kendisine gelecek sefer kesinlikle unutmamaya karar verdi. Görüyordu ki Verdi'nin birkaç operası Suat'ta yoktu. Ayrıca yeni bestelenmiş bir 2 yapıt da tabii bulunmuyordu. Bulunanlar arasında kullanılmayacak halde olanlar da nişan koyup yenilenmek istiyordu. Suat piyanoda birkaç gam yaparak hangi havaları seversiniz diye sordu. Necip notaları karıştırarak gözden geçiriyor, aman romans olmasın diyordu. Sonra romanslar hakkındaki ilgisizliğinin hikayesini anlatıyordu. Elindeki kağıtların arasından bir şeyler ayırıp piyanonun önüne koydu. Suat Granvia dedi. Ala dediler. Oynak, çevik, üzgün, süzgün. Her tel var. Granvia'dan Faust'a geçtiler. Ve Granvia'nın valsinden sonra Faust'un valsini karşılaştırdılar. Arkasından askerler marşı geldi. Rigoletto marşı çalındı. Necip canlı havaları tercih ediyordu. Bunun için Trovatore, Aida marşları ard arda geldi. Necip biraz ağlayalım diye Traviata'nın notasını piyanonun önüne koydu. Adio del passato, bu kadar genç ölmek, ah belki parçaları çalındı. Necip Verdi girdi mi iş değişiyor. Fakat siz Verdi'nin tüm yapıtları yok diyordu. Suat, bestecilerin iyice bilmediği hayatları hakkında bilgi soruyor, Necip bildiği kadar ayrıntılarıyla anlatıyordu. Öyle oldu ki, musiki susup yalnız konusu devam etti. İkisi de şunda birleşiyorlardı ki, dünyada musiki gibi hiçbir şey yoktur. Necip için ömrünün en tatlı zamanları, yalnız çok mutlu olduğu demler değil, musikiyle kendisinden geçtiği zamanlardı. Musiki o kadar çetinlik ve düşkünlükle duygularına dokunuyordu. Asıl ağır musikiden anlamak için yıllarca eğitimi gerektiren Gulick, Haydn, Beethoven gibi üstadlardan söz ederek onları dinleyip anlamadığı için yazıklanıyordu. Balkona çıktıkları zaman saat 10'a geliyordu. Hani kotra diye gülüştüler. Süreyya iyice canı sıkılmış gibi. Belli olmaz ki belki gece gelir diyordu. Suat artık herhalde bizi evde daha fazla hapsedemez ha dedi. Evet çıkalım dediler. Bu sefer kavak yoluna geçmişlerdi. Süreyya dakikada bir arkasına bakıp kıyıları denetlemekten kendisini alamıyordu. Necip gülerek sandala mı bakıyorsunuz diyor, Suat çıkışarak Beykoz çayırına bakmaz ha diye söyleniyordu. Necip evet yazık oldu, görmek isterdim dedi. Süreyya hiddetlendi. İşte yarın gideceğiz a canım. Fakat Necip erkenden İstanbul'a inecekti. O zaman hep bu söz konusu oldu. Suat ve Süreyya rica ediyorlar, yarın da kalması için onu ikna etmeye çalışıyorlardı. Ve bu o kadar içten, o kadar saf yürekle yapılıyordu ki Necip kabul etti. Zaten İstanbul'a inip yine bunalacak değil miydi? Sabahleyin Süreyya'nın gürültüsü, bir yabancıyla bağırarak konuşuşu Necip'i uykusundan uyandırdı. Pencereye gidip baktığı zaman iskelede bir sandalla iki kişi gördü. Adamlar yakınıyorlar, gece rüzgar kesildiğinden bebekten beri kürek çekerek geldiklerini söylüyorlardı. Bu beyaz kaplama tahtalı, başı kıçı aynı bir sandaldı. Uzun bir seren, üstünde çok büyük olduğu anlaşılan bir yelkeni vardı. Sandalın yelkenin temizliği Necip'in pek hoşuna gitti. Süreyya kendisine denemek üzere sandala gelmesini teklif edince kabul ederek iki delikanlı sandala bindiler. Rüzgar hafifçeydi fakat sandal yine de iyi gidiyordu. İstihkamlara doğru yükseldiler. Süreyya eski becerisini göstermek için dümene geçmişti. Merak ederek acaba dayanır mı diyordu. Oradan kavaklara doğru geçtiler. Döndükleri zaman Süreyya memnundu. Necip Süreyya ile sandalcıları pazarlıkta bırakarak içeri girdi. Onlar gezerken balkonda dayanmış duran Suad'ın yanına çıktı. O nasıl diyordu. Necip sandalı övdü. Suat hava ne vakit böyle olmuyor ki diyerek salıntı, çırpıntı, dalga olduğu zaman binilemeyeceğini anlatıyordu. Süreyya da geldi. Yemek yiyelim de Beykoz'a sandalla gideriz diyordu. Sandalı kışa kadar tutmuştu. Şimdi oturup bir küçük bayrak dikmekle meşgul oldular. Bu iş sırasında Süreyya hep havayı kolluyor, gittikçe artan rüzgara bakarak seviniyordu. Yemekten sonra balkona çıktıkları zaman rüzgarı o kadar uygun buldu ki bir iki saat geçirip de öyle gitmek üzere verilen kararı bozdurmak için uğraşmaya başladı. Fakat Suat'la Necip saat 8'den önce çıkmamakta ısrar ediyorlar, gizli hileler bularak bu işi geciktirmeye uğraşıyorlardı. Sonunda Süreyya yenik düştü. Sandal 8'den önce hareket edemedi. Suat sandala girip oturunca "Oo, büyükmüş," dedi. Dışarıdan küçük görünen sandalın içi pek geniş ve rahattı. Sandalcı yelkenleri açıp tekne rüzgarın önüne dökülünce dubaya doğru hızla akmaya başladılar. Büyük derenin üstünden güneş onları rahatsız ettiğinden Suat şemsiyesini açtı. Bu siyah, beyaz ve kurşunlu renklerden satrançlı bir küçük şemsiyeydi. Necip şemsiyeye, çarşafa, peçeye, eldivene, bu kadın eşyalarındaki inceliğe, ruhunun derinliklerinde göresi gelmiş gibi titreyen bir tutkunlukla bakıyor, sonra Suad'ın küçük bir kuş denilecek ellerinin şemsiyeyi tutuşundaki şiire hayran kalarak perişan oluyordu. Dalgalar açıklarda büyümeye başlamıştı. Sandal korkusuz bir atılışla üzerine gelip ardı arkası kesilmeyen suların üstünde dalgalandıkça Suad'ın gözlerinde bir bulut, bir kaygı ve ızdırap bulutu duruyordu. Fakat dubadan servi burnuna doğru bükülüp rüzgarı pupaya aldıkları zaman sallantı kesildi. Süreyya gibi Suat'la Necip'in de keyfine artık diyecek yoktu. Sandalın çevresini kucaklayan çırpıntı sesleri, tek düze bir musiki gibi şakayan su serpintisi onları oyaladı. Beykoz'un hünkâr iskelesine vardıkları zaman yarım saat olmamıştı. Onlar çıktığı halde Süreyya çıkmıyor, ilk hevesle sandalcıya yardım ediyordu. Suat'la Necip rıhtımdan bakıyorlardı. Sonra üçü birlikte çayıra ilerlediler. Önce rüzgar çayırdan soluklar getirmeye başladı. Bu birçok çiçeklerin, otların birbirine karışan bir soluğu, serin, taze yaş kokusuydu. Biraz sonra çayırın bir kısmını gördüler. Uzaktan burası sarı çiçeklerle bir fulya tarlası gibiydi. İlerledikçe ötesinde berisinde kırmızı, mor, beyaz çiçekler de fark edildi. Bol yeşilliklerin arasında bol renkler, çiçekler tarladan taşıyorlar, rüzgarlarla dalgalanıyorlardı.
Ayrım sonu.